Ayrım 21. Beraber yürüttük biz bu yollarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 216. Okulları İmam Hatip'e dönüştürüyorlardı. Bazı okulları direkt camiye dönüştürüyorlardı. Samsun Müftülüğü'nün talebi üzerine Samsun Tarım Anadolu Meslek Lisesi'ni mevcut binasından çıkarıp başka binaya taşımışlardı. Tarım Lisesi'nin binasını yıkıp arsasına 10 bin kişilik cami yapacaklardı. Okul aile birliği dava açtı, yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. Bu kitabın piyasaya çıktığı tarihte hukuki mücadele devam ediyordu. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi Altın Palmiye ödülünü kazandı diye çok sevinmiştik. Başrolde oynayan Haluk Bilginer sevincimizi kursağımızda bıraktı. Hürriyet'e konuştu. 91 senedir güce tapıyoruz. Biz gücü çok severiz. Kendini güçlü gösteren herkese tapınırız. Baba sendromudur dedi. Atatürk'e saldırmak modaydı. Haluk Bilginer de entel görünmek için bu modaya ayak uydurmuştu. AKP milletvekili Şamil Tayyar, CHP'ye tazminat ödemeye mahkum oldu. Twitter adresinden CHP'nin Alman derin devletiyle ve Suriye İstihbarat Teşkilatı ile bağlantısı olduğunu yazmıştı. Kendisini fazla değerli zannetmesin diye CHP tarafından 5 kuruşluk dava açılmıştı. Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan böceklerle alakalı soruşturma başlatılmıştı. En yakınındaki kişiler Başbakanlık Koruma Dairesi eski başkanıyla koruma müdürü gözaltına alındı. Bu isimler 5 sene boyunca Tayyip Erdoğan'ın adeta gölgesi gibiydi. Yurt içi yurt dışı 24 saat yanındaydı. MIT'in gönderdiği delil raporları üzerine gözaltına alınmışlardı. 17 Aralık'tan sonra görevden alınan, sürgüne gönderilen memur sayısında patlama yaşanmış, emniyette yargıda tüm taşlar yerinden oynatılmış, bu nedenle göreve iade davaları da artmıştı. Prosedür böyleydi, görevden alınan mahkemeye başvuruyor, haklı bulunursa görevine iade ediliyordu. AKP Kaş'la göz arasında yasa teklifi hazırladı. Görevden alınanlar, göreve iade davasını kazansa bile geri dönemeyecekti. Hukuk işlevsizleştiriliyordu. Şırnak'ın Kemerli Köyü'ndeki özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçi hayatını kaybetti. Soma rüzgarı geçmişti. 301 cenazeyi çoktan unutan sayın basınımız, 3 cenazeyi haydi haydi boş verdi, arka sayfalarda geçiştirildi. Çatı aday açıklandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. İkisi birlikte kapının önüne çıktılar. Cumhurbaşkanlığı için çatı adayımız Profesör Ekmelettin İhsanoğlu'dur dediler. Vatandaşlar internetin başına koştu. Google'dan kim bu diye aramaya başladı. O an Türkiye'deki tanınma oranı sadece %22 idi. CHP seçmeninin bile tanımadığı bir adayla AKP seçmeninin CHP adayına oy vermesini umut ediyorlardı. 1943 Kahire doğumluydu. Ayn Şems Üniversitesi'nden mezun olmuş, akademik hayatına El Ezher Üniversitesi'nde başlamıştı. Türkiye'ye ilk defa 27 yaşında gelmişti. 2004'te AKP'nin desteğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel sekreteri olmuştu. 2014'te bu görevinden ayrılmış, Türkiye Cumhuriyeti'ne talip olmuştu. Beyaz Saray'da ağırlanan ilk İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı'ydı, Obama tarafından davet edilmişti. ABD ve İngiltere ile çok uyumlu çalışmıştı. Müslüman ülkelerdeki çatışmaları önlemek için İslam ordusu kurulmasını önermişti. Ki kökten dinci terörizmle mücadele için İslam ordusu kurulması ABD'nin hayaliydi. Ekmelettin İhsanoğlu'nun babası Mehmet İhsan Efendi, müderristi, Cumhuriyet ilan edilir edilmez Türkiye'den ayrılmış Mısır'a gitmişti. Aynı zamanda İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin kurucularından olan, Kuvayi Milliye'yi kudurmuş haydutlar diyen, Mustafa Kemal hakkındaki idam fermanını bizzat kaleme alan, öldürülmesi caizdir, dini vazifedir diyen, milli mücadele kazanılınca İngiliz gemisiyle Yunanistan'a kaçan, orada gazete çıkarıp, elimden gelse bütün Türkleri Arap yaparım, Allah'ın huzurunda Türklükten istifa ediyorum, tövbe ya Rabbi, tövbe Türklüğüme diye yazan, Vahdettin'in Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri'nin en yakın arkadaşıydı. Mustafa Sabri Kahire'de ölmüş, Gafir mezarlığına gömülmüştü. Ekmelettin İhsanoğlu'nun babası da 7 sene sonra ölünce Mustafa Sabri'nin yanına gömülmüştü. Birbirlerini bu kadar seviyorlardı. Ekmelettin İhsanoğlu'nun eşi Füsun Hanım eczacıydı. Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nin kurucularından Koca Reis lakaplı Saadettin Bilgiç'in yeğeniydi. Saadettin Bilgiç'in oğlu Süreyya Sadi Bilgiç, AKP milletvekiliydi. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Exeter Üniversitesi'ndendi. Cumhurbaşkanı adayımız Ekmelettin İhsanoğlu da Exeter Üniversitesi'ndendi. Ne hoş tesadüftü değil mi? Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek de Exeter Üniversitesi'ndendi. İngiltere'nin prestijli eğitim kurumlarından biriydi. Petrol zengini Arap ülkelerinden bol sıfırlı bağışlar alırdı. Arap ve İslami Araştırma Enstitüsü vardı. Kürt Araştırmaları Enstitüsü vardı. Bu iki enstitü vesilesiyle Arabistanlı Lawrence'ın torunları, İngiliz İstihbarat Servisi'nin elemanları, Orta Doğu uzmanı olabilmek için burada eğitilirdi. Bu çetrefil durumlar elbette burada okuyan diğer öğrencileri bağlamazdı. Mesela Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimiz Exeter'dendi. Siirt, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Kilis valilerimiz Exeter'dendi. İstanbul'da, İzmir'de, Bolu'da, Erzurum'da vali yardımcılığı yapan onlarca yöneticimiz Exeter'dendi. Polis Akademisi Başkanımız Exeter'dendi. Bayrampaşa, Araklı, İspir, Ardeşen, Bayramiç, Dilovası, Konak, Kula kaymakamlarımız, ben diyeyim 50 kaymakam, siz deyin 100 kaymakam Exeter'dendi. Kamu İhale Kurumu Başkanımız, Göç İdaresi Başkanımız, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz, Başbakanlık Tanıtım Ajansı Başkanımız, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcımız, Şeker Kurumu Başkanımız Exeter'liydi. Bürokrasimizde yolu Exeter'den geçmeyen neredeyse yok gibiydi. İnsan düşünüyordu tabii. İyi ki vardı şu Exeter yani. Yoksa nasıl yönetecektik biz bu devleti? CHP kulislerini yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu açıkça söyleyebilirim ki, CHP'nin adayı aslında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Yılmaz Büyükerşen olacaktı. CHP milletvekillerine, il başkanlarına, belediye başkanlarına adayımız kim olsun diye sorulmuş, en çok Yılmaz Büyükerşen ismi çıkmıştı. Hatta genel başkan yardımcılarından ikisi bizzat Yılmaz Büyükerşen'i telefonla arayarak adaylığının kesinleştiğini söylemişti. 15 Haziran günü CHP'nin tüm belediye başkanları Eskişehir'de buluştu. 30 Mart'ta seçilen 234 CHP'li belediye başkanı ilk kez bir araya gelmişti. Bütün medya davet edildi. Kulaklara fısıldandı. Eskişehir'de canlı yayında bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Yılmaz Büyükerşen'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanacaktı. Herkes buluştu, canlı yayın başladı, nefesler tutuldu ve bitti. Aday maday açıklanmamıştı. En başta CHP'liler, medya şaşkındı. Ne oluyor demeye kalmadı. Ertesi gün Kılıçdaroğlu çıktı, adayımız Ekmelettin İhsanoğlu dedi. Ne oldu da Ekmelettin İhsanoğlu oldu? Bu sorunun cevabı bu kitabın piyasaya çıktığı tarihte hala muammaydı. Tek gerçek vardı, Büyükerşen olacaktı, sadece Kılıçdaroğlu'nun bildiği gerekçelerle son saniyede İhsanoğlu oldu. Bütün partileri bütünleştireceği söylenen Ekmelettin İhsanoğlu, bırak öbürlerini birleştirmeyi, CHP'yi bölmüştü. CHP milletvekillerinin bile aklı karışıktı. Gökhan Günaydın, yağmurdan kaçınmak için bu çatının altına girilmez, bu çatı şakır şakır akar derken, Melda Okur, Ekmelettin İhsanoğlu, son katıldığım uzlaşı toplantısındaki profile uymuyor diyordu. Hüseyin Aygün, çağdaş CHP'li bir aday çıkarmak gerekir, CHP ılımlı İslam Partisi olamaz derken, Nur Serter, CHP ilkelerine ters düşen bir cumhurbaşkanı adayıyla kendisini inkar edecek bir girişimde bulundu diyordu. CHP milletvekili Profesör Süheyl Batum, ulusal kanalda canlı yayına katıldı. Benim cumhurbaşkanı adayım Emine Ülker Tarhan dedi. Aday gösterebilmek için 20 milletvekili imzası gerekiyordu. İlk imzayı attı. Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, Ümit Özgümüş ve Birgül Ayman Güler destek verdi. 5 imza olmuştu. Gözler Deniz Baykal'a dönmüştü. Eski genel başkanın tavrı belirleyici olacaktı. Siyasal İslamcı birinin aday gösterilmesinin yanlış olduğunu belirten Baykal, "Arkadaşlarım rahatsız, ben de rahatsızım. Ancak partinin zarar görmesini istemiyorum, başka bir aday çıkarılmasını doğru bulmuyorum." dedi. Bu sözler üzerine parti içi muhalifler sustu. CHP'den alternatif aday çıkmayacaktı. Ekmelettin Bey, Mecburettin Bey'di. Herkesin eli mecbur bırakılmıştı. HDP sürpriz yaptı. CHP milletvekili Rıza Türmen'e adaylık teklif etti. Büyükelçiydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçlık yapmıştı. Hukukçu kimliğiyle tanınıyordu. Türmen onur duyduğunu söyledi ama teklifi kabul etmedi. HDP açısından çok akıllıca bir manevraydı. CHP'deki çatlağı görmüşler ve Ekmelettin İhsanoğlu'ndan rahatsız olan sol oyları tavlamak için bu hamleyi yapmışlardı. Türmen kabul etse, bakın etnik kökenden bağımsız aday gösterdik diyeceklerdi. Türmen kabul etmedi, bakın etnik kökenden bağımsız aday adayı gösterdik diyorlardı. İki türlü de kazanmışlardı. Hatta üç türlü kazanmışlardı. Çünkü CHP kendi partisinden aday çıkaramazken CHP'den birine adaylık teklif etmişlerdi. Neticede HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş oldu. Asrın iftirası balyoz çöktü. Anayasa Mahkemesi dijital deliller ve dinlenmeyen tanıklar yüzünden sanıkların haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Yeniden yargılanacaklardı. Silivri'nin yanı sıra Maltepe, Hasdal, Adımköy, Sincan, Mamak ve Şirinyer askeri cezaevlerinin kapıları açıldı. 4 senelik esaret sona ermişti. Kumpas mağduru subayları hapiste yalnız bırakan sayın medyamız cezaevi kapılarına koştu, canlı yayınlar yapıldı. MHP milletvekili Engin Alan Sincan'dan çıktı. Bu alçaklığı yapan, planlayan, destekleyen ne kadar namussuz varsa, bunlar bu ülkenin vicdanlı, onurlu, adil yargıçlarının önüne oturup hak ettikleri cezayı alana kadar bu mücadele sürecek, hiç kimse bugüne kadar olanların yanına kâr kalacağını düşünmesin dedi. 1. Ordu eski komutanı Çetin Doğan Silivri'den çıktı. Bu dava ancak bu davayı kurgulayanlar içeri girdikten sonra bitecek dedi. Mamak'tan tahliye olanlar, çıkar çıkmaz ilk iş, Mamak'ta hayatını kaybeden Kurmay Albay Murat Özenalp'in annesini ziyarete gitti. Davanın tek kadın tutuklusu Albay Berna Dönmez, Bakırköy tutuk evinden çıktı. Suriye'deki fantomla şehit düşenler dahil yüzlerce pilotumuzun tarih öğretmeniydi. Maltepe'deki arkadaşlarım üniformalarıyla çıktı. Cumhuriyet tarihinde ilkti. Diğer cezaevlerindeki balyoz esirleri sivil kıyafetleriyle tahliye olurken, Hava Kurmay Albay İsmet Çınkı, Deniz Kurmay Albaylar Yavuz Uras, Ender Kahya, Cem Okyay ve Erdinç Altıner üniformalarıyla çıktılar. Türkiye'nin suratına tokat gibi vurulmuştu. Senelerdir halkın gözünden kaçırılan gerçek buydu. Adeta kapkaççı gibi hapse tıkılanlar, Türkiye'nin seçkin ve saygın subaylarıydı. Şerefli subay olarak girmişlerdi, şerefli subay olarak çıkmışlardı. Çakı gibi selam verdiler. Ellerinde bir pankart vardı, pankartta 3 fotoğraf vardı. Bordo bereli MİT'ci subay Kaşif Kozinoğlu, Hava Kurmay Albay Tarık Akça ve Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp'ti, kumpas şehitleriydi. Kısa ama çarpıcı bir konuşma yaptılar. Aziz Türk milleti, sizlerin ve Atatürk'ün emaneti olan bu kutsal üniforma tertemiz ve lekesizdir. Bunu herkes görsün diye üniformamızla çıkıyoruz. Emanetinize hıyanet etmedik, tutsak edildik ama asla teslim olmadık. Türk subayı olduğumuzu, milletin ve Mustafa Kemal'in askeri olduğumuzu aklımızdan hiç çıkarmadık. Bu onurla çıkıyoruz, mahpus gibi kurtulmuş değil, kılıç gibi keskin çıkıyoruz. İçeriye yalnız girdik, dışarıya milyonlarla çıkıyoruz dediler. Niye içeri tıkılmışlardı, niye bırakılmışlardı? Kumpas da elbette ama niye? İşte bu soruların cevabı için ta 2010'da yayınlanmış bir köşe yazısı hatırlandı, internette dolaşıyordu. Asker kökenli eski MİT'ci Mahir Kaynak tarafından Yandaş Star gazetesinde yazılmıştı. Taraf gazetesi balyozun başlangıcı olan Fatih Camisi bombalanacaktı manşetini 20 Ocak 2010'da atmıştı. Mahir Kaynak söz konusu yazısını 3 gün sonra 23 Ocak 2010'da kaleme almıştı. Balyoz planı başlıklı yazı şöyleydi. Türkiye'nin dünyadaki yeni rolü ve yeriyle ordunun ideolojisi uyuşmuyordu. O halde bu ideoloji değişecek ama ordunun etkinliği azalmayacak, hatta artacaktı. Bu rol içe yönelik değil dışa yönelik olacaktı. Bu ordudaki darbeci eğilimleri yok etmek ama onun gücünü ve prestijini korumakla mümkün olabilirdi. Şimdi komplo teorisi de sayılabilecek bir proje sunuyorum. Silahlı kuvvetlerdeki bazı dokümanlar ele geçirildi ve bunlar bir darbe hazırlığına uygun biçimde yeniden düzenlenerek kamuoyuna sunuldu ve darbe karşıtlığının yerleşmesi ve bu tavrın genelleşmesi sağlandı. Kimse açıktan darbeciliği savunamazdı ve bu kadar yaygın olan tartışmanın dışında kalamazdı. Medyanın durumu askerlerin yemin törenini andırıyordu. Herkes ne kadar demokrasiden yana olduğunu göstermek için kaleme sarıldı. Ancak bu meselenin birinci safhasıydı ve darbe karşıtlığı sağlandı ama planın bir de ikinci safhası vardı. Ordunun enerjisi korunmalıydı ve bu bölgede oynayacağı rol için güvenilir bir kurum haline gelmeliydi. kamuoyuna sunulan belgeler orijinal değildi ve elde edilen bazı bilgiler değiştirilmiş ve bir darbe planına uygun hale sokulmuştu. Eğer bu belgelerin bir kısmının bile değiştirilmiş olduğu tespit edilirse, ordu aleyhine yapılan yayınların maksatlı ve gerçek dışı olduğu kanıtlanmış olacaktı. Zaten ortaya atılan iddialar bunu kolaylaştırıyordu. Mesela camiye atılacak bir bomba, her kesimdeki halkı iktidar etrafında birleştirir ve bir darbeyi imkansız hale getirirdi. Bir darbecinin asla düşünemeyeceği bir eylem söz konusuydu. İstikrarı bozmak için eylemlerde askerlerin yer alacağı söyleniyordu. Bir tek asker bile böyle bir eylemi yaparken yakalanırsa, ki bu kaçınılmazdı, darbe yapılamazdı. Çünkü ordu kurtarıcı olarak yönetime el koyardı. Eylemi yapanla kurtarıcı aynı kurum olamazdı. Şimdi çok akıllı bir biçimde yürütülen projenin ikinci safhasındayız. Belgelerin değiştirilmiş olduğu ortaya çıkacak ve ne darbe kalacak ne de ordu düşmanlığı. %100 isabet. Mahir kaynak nereden biliyordu? İki soru daha vardı. Tarafın Fatih Camisi bombalanacaktı manşeti üzerine darbe çığlıkları atan yandaş Star gazetesi, Mahir Kaynağ'ın bu yazısını neden sansürlememişti? Hükümetin ve Star gibi yandaş gazetelerin 17-25 Aralık'tan sonra balyozu kumpas ilan etmesi tam da Mahir Kaynağ'ın bahsettiği ikinci safha değil miydi? Balyoz'la aynı gün Hanefi Avcı'ya da özgürlük çıktı. Anayasa Mahkemesi devrimci karargah örgütü davasından 3 senedir tutuklu bulunan eski emniyet müdürünün uzun tutuklulukla haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Hanefi Avcı 2010'da Yetmez Ama Evet referandumundan hemen önce Haliç'te Yaşayan Simonlar isimli kitabını piyasaya çıkarmıştı. Fethullah Gülen cemaatinin polis teşkilatı içinde nasıl örgütlendiğini, özel yetkili savcı ve hakimlerin değiştirilmesi gerektiğini, aksi halde cemaate muhalif hiç kimsenin hayatının güvencede olamayacağını, Ergenekon'un balyozun cemaatin işi olduğunu yazmıştı. Karşımızdaki kişiler polis, hakim veya savcı değil, cemaatin elemanlarıdır demişti. Somut örnekler anlatmış, şahitler göstermişti. Referandum geçer geçmez Şırrak Hanefi Avcı tutuklanmıştı. Hayatı boyunca sol terör örgütleriyle mücadele eden polis şefi, sol örgüte yardım ve yataklıkla suçlanmıştı. Fethullah Gülen, isim vermeden Allah taksiratını affetsin demişti. Silivri'den çıkan Hanefi Avcı, ben inanan bir insanım, kaderdi, yatmam gerekiyordu, yattım. Bunları bu ülke için hayra yormak lazım. Bu acılar çekilmeseydi, bu yapı bu kadar kolay teşhir olmazdı, dedi. Yine Balyoz'la aynı gün 12 Eylül'e müebbet çıktı. Ankara Adliyesi'nin 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 97 yaşındaki Kenan Evren'le 89 yaşındaki Tahsin Şahinkaya'ya müebbet hapis cezası verdi. Güya darbeyi yargılamışlar, tuvalete bile gitmeye mecali olmayan iki kişiyi suçlu bulmuşlardı. Engin Alan TBMM'ye geldi, yemin etti. O genel kurula HDP milletvekilleri katılmadı. AKP milletvekilleri alkışlamadı. Paralel kumpas falan deniyordu ama özellikle Engin Alan'ın hapse tıkılmasından kimlerin memnun olduğu açıkça görülüyordu. Ergenekon ve Balyoz'dan sonra Şike'ye de kumpas tarifesi uygulandı. Aziz Yıldırım'ın tutuklama işlemi durduruldu, yeniden yargılanmasına karar verildi. Yasin Elkadı şikayet etti. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Kılıçdaroğlu'na yaptıkları gibi ikinci sehven vakasıydı. Pardon, milletvekili olduğunu bilmiyorduk deyip çağrıyı geri çektiler. Kılıçdaroğlu'nu sehven ifadeye çağıran savcı, Kılıçdaroğlu'nun hakaretlerine maruz kaldığını belirterek Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nden bir hak ihlali kararı da Abdullah Öcalan için çıktı. Öcalan, Kürdistan Devrim Manifestosu, Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü başlığıyla kitap yazmıştı. Bu kitap henüz basım aşamasındayken yasaklanmıştı. Öcalan da insan hakları ihlali olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Haklı bulundu. Gerekçeli kararda henüz basılmamış kitabın toplatılması düşünce özgürlüğüne aykırıdır denildi. KCK davasından 4,5 senedir tutuklu bulunan Hatip Dicle tahliye edildi. 1991'de milletvekili seçilmiş, 1994'te dokunulmazlığı kaldırılmış, 10 sene hapis yatmıştı. 2011 seçiminde gene milletvekili seçilmişti. Seçildiğinde hapisteydi. Milletvekili adayı olmasına izin veren Yüksek Seçim Kurulu, milletvekili seçildikten sonra siyasi yasaklı diyerek milletvekilliğini iptal etmişti. Akil adam Kadir İnanır, Şişli polis merkezine gitti. Glock marka ruhsatlı tabancasının kaybolduğunu söyledi. 10 dakika sonra Şişli'deki bir alışveriş merkezinin güvenliği polisi aradı. Restoranda sandalyenin üzerinde Glock marka tabanca bulduklarını söyledi. Akil adam yemek yerken düşürmüştü. Böylece katmerli skandal ortaya çıktı. Birincisi, terörü konuşarak çözecek olan akil adam tabanca taşıyordu. İkincisi, alışveriş merkezlerinin kapısında yapılan aramalar hikayeydi. Beline tabancasını koyan, elini kolunu sallaya sallaya girebiliyordu. Karaman, Ermenek'te özel işletmeye ait kömür ocağında göçük oldu. Bir işçi hayatını kaybetti. Şırnak'ta kaçak işletilen kömür ocağında göçük oldu. Bir işçi daha hayatını kaybetti. Dedim ya, Soma'nın ateşi sönmüştü. Bu iki gariban haber bile olamadı. Haber olabilmeleri için en az onar onar gitmeleri gerekiyordu. Bodrum Türkbükü'ndeki Maça Kızı Otel'e 9 adet lahmacun sipariş eden tekneye 393 lira hesap geldi. Lahmacunun tanesi 39 liraydı, 42 lirası servis ücretiydi. Tekne sahibi adisyonun fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Adisyonun değil, aslında Türkiye'nin fotoğrafıydı. Kimisi 39 liraya lahmacun satıyordu, kimisi 30 lira yevmiyeye maden ocaklarında can veriyordu. Rıza Sarraf, Bodrum koylarında yatıyla geziyordu. İTÜ öğrencisi bir grup, tur teknesiyle aynı koya geldi. Sarraf'ı görünce hırsız var diye bağırdılar. Öğrencilerin teknesi karaya yanaştığında, Sarraf'ın adamları iskelede bekliyordu. İki öğrencinin ağzını burnunu dağıttılar. Karakolda ifade veren Sarraf, "Eşimin ve çocuğumun önünde hırsız var diye bağırılınca gücüme gitti. Gergin günler yaşıyoruz, üzgünüm ve şikayetçi değilim," dedi. Öğrenciler de şikayetçi olmadı. DYP iktidarında Çevre Bakanlığı yapan Hamdi Üçpınarların oğlu Mehmet'in Ankara pazarlarında işportacılık yaptığı, havlu nevresim sattığı ortaya çıktı. Üniversiteden halkla ilişkiler diploması olan 29 yaşındaki Mehmet Üçpınarlar, "Alın terimle, onurumla çalışıyorum, paramı kazanıyorum," diyordu. Herkesin oğlu Bilal değildi. Yandaş Sabah'ın yazarı Engin Ardıç, 1,5 milyar Müslümanın elinde Coca-Cola bardağıyla ebabil kuşlarını beklemesi soytarılıktır diye yazdı. Tekirdağ valisi Ali Yerlikaya önce bu cümleyi Twitter hesabından paylaştı, sonra da Coca-Cola boykotu yaptı. Aile Bakanlığı'nın iftarında Coca-Cola'yı protesto ederek Fanta içti. Küçük bir pürüz vardı, Fanta da Coca-Cola ürünüydü. İtalyan film yıldızı Monica Bellucci'nin patent işlerini yürüten şirket, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de isim hakkını tescil ettirmek için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdu. Şok oldu. Çünkü Monica Bellucci ismi 2003'ten beri tescilliydi. Arandı tarandı. Arafat Yazıcı diye birinin bu ismi marka olarak tescil ettirdiği ortaya çıktı. Monica Bellucci dava açtı, isim hakkını geri aldı. İstanbul Fikirtepe'de Suriye'deki savaş dramını anlatan Kaçış isimli film çekilmişti. Film gerçek oldu. Kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmak üzere boşaltılan binalara Suriyeli mülteciler yerleşti. Elektriği suyu olmayan, harabeye dönen sokaklarda, benzerleri filmlerde bile görülmeyen sefalet yaşanıyordu. Salgın hastalıklar başlamıştı. Yalın ayak çocuklar köprü yolunda dileniyordu. Türkiye'den çalınan otomobillerin Suriye'ye götürüldüğü ortaya çıktı. MİT raporlarına göre bu otomobiller IŞİD ve El-Nusra tarafından hem araç olarak hem de bombalı araç olarak kullanılıyordu. Sınırın öte tarafına 500 otomobil geçirilmişti. Bunlardan biri Aile Bakanı Ayşenur İslam'ın yardımcısı Aşkın Asan'ın makam otomobiliydi. Bakım için servise gönderildiği ve servisten çalındığı açıklandı. Dingo'nun ahırına dönmüştük. Ne giren belliydi ne çıkan. IŞİD hilafet ilan etti. Twitter'dan yayınladıkları ses kaydıyla örgütün lideri Ebu Bekir Bağdadi, halife ve tüm dünya Müslümanlarının lideri olarak tanıtıldı. Irak Şam İslam Devleti ismi de İslam Devleti olarak değiştirildi. Bilahare Saddam'ı idam cezasına çarptıran hakim IŞİD tarafından yakalanıp idam edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cemaat dershanelerinin tabelalarını indirmeye başladı. Senelerdir orada duran tabelalara reklam yönetmeliğine aykırı deniyordu. AKP ile aran iyi ise hiçbir şeye aykırı değildin, AKP ile aran kötü ise her şeye aykırıydın. AKP cemaat okullarını, cemaat dershanelerini yeryüzünden silmeye çalışırken, Fethullah Gülen'in adıyla soyadıyla adaşı olan, yeğeni Fethullah Gülen, üniversite sınavında Türkiye üçüncüsü oldu. İzmir Özel Yamanlar Koleji öğrencisiydi. Hukuk okuyup hakim veya savcı olmak istiyorum diyordu. Yandaş Akşam gazetesi, biri kuvvet komutanı, 40 general ve amiralin paralel yapıdan olduğunu yazdı. Karargâhta 40 paralel paşa başlıklı manşet haber gayet detaylıydı. Derin örgüte hizmet eden paşaların 20'si tuğ general, 5'i bölge komutanı, 7'si tuğ amiral, diğerleri tüm general, tüm amiral seviyesinde deniliyordu. Yüksek askeri şuradan önce temizlik yapılacağı belirtiliyordu. Akşamın böyle bir haberi hükümetten bağımsız yazabilmesi elbette mümkün değildi. Belli ki ayıklamak istedikleri vardı. İstanbul Gazi Osman Paşa Emniyet Müdürlüğü önündeki Türk bayrağını indirmeye çalışan biri, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. PKK mı falan diye merak edildi ama şizofreni hastasıydı, raporu vardı, tutuklandı, 10 gün sonra Metris'te kendini çarşafla asacaktı. Haziran ayı geride kalırken, MDP ve MHP'den milletvekilliği yapan Murat Sökmenoğlu vefat etmişti. Hatay'ın Türkiye topraklarına katılmadan önceki Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in oğluydu. Western efsanesi İyi kötü çirkinin çirkini, Eli Wallach artık aramızda değildi. 98 yaşındaydı. 98'ine kadar Hollywood'da kamera önündeydi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 228.